أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukubamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyet olsun inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in, mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini artırarak devam ettirsin ve özellikle hidayete muhtaç bütün kullarını hidayet nimetiyle nimetlendirsin. Bizlerin de sohbetlerimizi, programlarımızı, yayınlarımızı o hidayetlere vesile kılsın. Ama hocam hidayetin de ötesinde hidayet var.
Evet.
Mesela ayet-i kerimede وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَاَتَهُمْ تَقْوَى.
Evet.
Yani şunlar ki hidayet edildiler. Allah onların hidayetlerini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Dolayısıyla yani bir doğru yola erişmek, o yolda yürümek, daha iyi yürümek. Yani hidayetin ötesinde hidayet de var.
Evet.
Var. Dolayısıyla belki imandan mahrum olan insanların imana gelmesi birinci kademe, birinci basamak hidayet ama o imanın kemale ermesi, o imanın gereği güzel ameli salihlerin yapılması, ameli salihlerin daha keyfiyetli bir şekilde severek, isteyerek yapılması onların ötesine yani hidayet içeri hidayet olduğundan dolayı hem kendimize hem de bütün hidayete muhtaç insanlara hidayet dileyebiliriz.
Evet hocam.
Yani biz de hidayete erdik kurtulduk falan diye değil yani. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 235. ayet-i kerimesinde devam ediyoruz. Burada tabii işte hem talak ahkamı, onlar efendim beş beş ayet-i kerimelerde ele alınmış oldu. Sonra tabii yine hayatın bir gerçeği, bazen koca ölüyor, hanım kalıyor. Bazen hanım ölüyor, koca kalıyor. Önceki ayet-i kerimede de kocası vefat etmiş olan hanımlar kaç gün iddet bekleyecekler? 4 ay 10 gündü hocam o. Bekleyecekler ve işte bu bekleme sürelerinde onlar neye dikkat edecekler? Yani giyimleri, kuşamları, işte evde bulunmaları, dışarı çıkmaları, evlilikle alakalı diyeyim ki tekliflere muhatap olmaları gibi hususlar dile getirilmişti ama 4 ay 10 gün içerisinde mümkün mertebe bu evlilikle ilgili düşüncelerden veya konuşmalardan şuradan buradan uzak durması. Bunu hissettirici, çağdıracak şeylerden, şey güzel giyinme, koku sürünme gibi şeylerden uzak durması. Bir manada kocasının ölümü sebebiyle hem bir psikolojik düzelme, tedavi süreci yaşanması hem de yani ölümün peşinden de ona bir yas demesek bile tabii bir hüznün, üzüntünün yaşanması psikolojik olarak onlar dikkate alınmıştı hocam. Şimdi bu 235. ayet-i kerimede bu şekilde kocası vefat etmiş ve iddet müddeti bekleyen dul hanımlara evlilik teklifiyle alakalı neler söylenebilir? Yani bu noktada ölçüler ne olmalıdır? Yüce Rabbimiz onu, yani bu demek ki aile hayatı, evlilik hayatı, kadın erkek münasebetleri o kadar önemli ki, kıymetli hocam, o kadar önemli ki Allah Celle Celaluhu o hususları böyle çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Şimdi ayet-i kerime çok ilginç bir ayet-i kerime. Ayet-i kerimemiz şöyle. Ben kısa meal arz edeyim. Sonra inşallah sizlerden tefsirini istirham ederiz. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّصْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوَكْنَنْتُمْ فِي اَنْفُسِكُمْ. Şimdi bu kadınlar iddet bekliyorlar. Dul kadınlar bunlar. Kocası ölmüş kadınlar. Onlara tabii siz diyor ey erkekler yani onlarla evlenmesi mümkün olan yani şer'an evlenebilecek erkeklere hitap ediyor. Onlara diyor evlilik onları işte efendim onlarla evlenme düşüncenizi uygun sözlerle, böyle ima ile efendim tarizle onlara bildirmenize size bir günah yoktur. Bunu hocam ben size soracağım. Bu ne tür konuşma olabilir? Onu şey yapacağız. Ev eknentum fi enfusikum veyahut da yani bu ya yani ben işte bu kadıncağız iddet müddetini bitirsin. Ona ben evlilik teklif edeyim. Onunla evleneyim gibi onu içini tutmanızda da bir sakınca yoktur. Alimallahu enneküm setezkurunehunne. Yani Allah Teala bu tabi helalinden, meşru yollarla. Yani bir erkeğin efendim karşı cinse bir ilgi duymasını ne kadar normal tabi olduğunu dile getiriyor. Cenab-ı Hak biliyor ki şimdi bir kadın var, kocası ölmüş, dul kalmış, etrafında komşuları var, tanıyanlar bilenler var. Yani bunlar diyor siz diyor onlar ya bu kadını ben evlensem, bu beni alsa eşim olsa falan tarzında. Bunları diyor konuşmalarınızda dile getireceğiniz Cenab-ı Hak biliyor diyor. Bu da normaldir diyor yani. Normal. Yeter ki haram bir konuşma olmasın. Yeter ki haram bir efendim şey olmasın. وَلَاكِنْ لَا تُوَعِدُهُنَّ سِرًّا. Onlarla gizli gizli sözleşmeyin. Gizli gizli efendim bir yerlerde buluşmayın. اِلَّا تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ancak maruf olan sözler söylemeniz. Uygun yerlerde, uygun zeminlerde, uygun sözler söylemeniz sakınca yoktur. وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَتِ النِّكَاهِ hatta يَبْلُغَ الْكِتَابَ اَجَلَهِ. Onların o iddet müddetlerini tamamlayıncaya kadar, yani kitap eceline varıncaya kadar onlarla bu nikah akdine azmetmeyin. Yani bunu seni kesinlikle seni alacağım, evleneceğim, seni almak istiyorum falan tarzında böyle işi nikaha götürecek derecede işi ciddiye, ciddi bir şekilde ortaya koymayın. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَحْزَرُوا. İşte bütün bunları yaparken, bütün bu noktadaki düşünceleriniz, konuşmalarınız, münasebetleriniz, ilginiz, bunları izhar ederken, bunlarla ilgili diyelim ki hal ve hareketlerinizi ortaya koyarken sürekli şunu bilmeniz lazım. Biriniz ki Allah-u Teala sizin gönlünüze geçenleri bilmektedir. فَحْزَرُوا. Dolayısıyla yani Allah'ın hoşuna gitmeyecek, Allah'ın razı olmayacağı her türlü niyetten, düşünceden ve konuşmalardan uzak durun. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Ama şunu da bilin ki Cenab-ı Hak çokça bağışlayıcıdır ve halimdir, sabırlıdır. Efendim hemen cezalandırmaz. Dolayısıyla Allah'ın hem mağfiretini hak edecek bir işler yapın.
Evet.
Ama ufak tefek hatanız olursa da onu Cenab-ı Hakk'ın hemen cezalandırmasına beklemeyin. Cenab-ı Hak bekleyebilir, sabredebilir ama sonunda efendim yanlış bir hareketinizin de cezasını verebilir. Şimdi kıymetli hocam, ayetimiz bu şekilde, bu çerçevede bir ayet-i kerimedir. Şöyle ilk taraftan başlayarak وَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّصْتُمْ بِي مِنْ خِطْبَةِ النِّسَائِ. Yani kocası öldüğü için iddet müddeti bekleyen kadına bir erkeğin meşru evlilik yapma ihtimalinin bir erkeğin bu tarizi ne anlama geliyor?
Evet hocam. Bu önce sebeb-i nüzul zikrediliyor hocam burada. Sebeb-i nüzul olarak.
Tabii ki ben önce onu sormuş olayım. Sebeb-i nüzul daha önemli.
Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmü Gülsüm binti Ukbe bin Ebi Muayet. Ukbe bin Ebi Muayet'in kızı. Ukbe en şedid düşman, İslam düşmanlarına ilk İslam zuhur ettiğinde peygamberimize düşmanlık eden, evi de peygamberimizin yakınındaymış. İşte orada peygamberimizin kapısına, bahçesine pislikler atan, dikenler atan şiddetli müşriklerden birisi Ukbe bin Ebi Muayet. Bu Bedir Savaşı'nda öldürülüyor. Ama onun kızı Ümmü Gülsüm Müslüman olmuş hocam. Diyor ki Ümmü Gülsüm diyor övünüyordu. Diyor ki benim hakkımda inen ayetler var diye övünüyormuş. Hakkı da yani insan hakkında bir insan hakkında ayet-i kerimenin nazil olması hocam gerçekten büyük bir şeref yani.
İyi anlamda.
Evet, hocam. İyi anlamda. Diyor ki ben diyor Medine'ye ilk hicret eden kadınım. Kadınlardan. Ben Medine'ye geldiğimde arkamdan diyor kardeşim Velid geldi hemen. Almak için. Şeyden sonra bu Hudeybiye'den sonra Hudeybiye anlaşmasına binaen geliyor Velid. Diyor ki işte anlaşma nasıldı? Mekke'den birisi Medine'ye gelirse izinsiz olarak o iade edilecek ailesine diye. O da hemen geliyor. Diyor ki işte kız kardeşim Mekke'den size geldi. onu geri bize iade edin. Demek ki kardeşi de daha müşrik. Allah Teala hemen diyor Resulullah Efendimiz'le müşrikler arasındaki o Hudeybiye maddesinin bir kısmını nesetti. Kadınlarla ilgili kısmını. Bu madde erkeklerle ilgilidir. Kadınlarla ilgili iade kısmı yoktur. Ve şu ayet-i kerimeyi indirdi. فَلَا تَرْجِعُهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ Kadınları, kafirler geri döndürmeyin. Cenab-ı Hakk'ın.
Yani hocam nesi ihtimalde olabilir? Efendimiz Aleyhisselam.
Evet.
Biz bu anlaşmada efendim bunu erkekler için
konuşmuştuk.
Konuşmuştuk. Kadınlar yoktu.
Evet.
Tarzında efendim onu getirerek de
evet.
gelen kadınları o Mümtehin Suresi 10. ayet-i kerimede onunla
evet.
ilgili.
Evet hocam. Belki de Cenab-ı Hak yani unutturdu. Hiç kadınlar düşünmediler müşrikler.
Evet, anlaşma
yani
yaparken.
Bir kadın gelebilir, gelebileceğini düşünmediler. Yani. Erkekler gelirse diye konuştular. Ama Ümmü Gülsüm de yani cesur bir kadınmış. Demek ki tek başına hicret etmiş. Mekke'de Medine uzun bir yol. Sonra Peygamber Efendimiz beni diyor Zeyd bin Harise ile evlendirdi. Ben dedim ki beni azatlı kölenle mi evlendiriyorsun? Şimdi biraz gururuna yedirememiş herhalde. Ben Kureyş'ten şerefli bir kadınım. Zeyd de azatlı bir köle diye. Bunun üzerine diyor ayet-i kerime, şu ayet-i kerime nazil oldu. Ve mekene li müminin ve la müminetin izâ kadallahu ve resûlühü emran en yekûne lehumul hıyâretu min emrihim. Ahzab 36. Bir erkek mümin, kadın mümin, Allah ve Resulü bir emir, bir iş konusunda hükmettikten sonra onların o konuda bir tercih hakkı yoktur. Allah ve Resulü ne dediyse o hüküme uymak gerekir. Kabul ettim diyor. Sonra Zeyd şehit oldu. Zübeyir bana haber gönderdi. Zübeyir bin Avvam diyor. İhbisi aleyye nefsik. Kendini benim için sakla diye haber gönderdi diyor. Ben de ona evet olur dedim diyor. Bu sefer de şu ayet-i kerime nazil oldu. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا اَرَّضْتُمْ بِه۪ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَاءَ Kadınlara tarizde bulunmanız, açıkça nikah söylemeden tarizde bulunmanız da bir günah yoktur diye diyor bir ayet-i kerime nazil oldu. O zamanki toplum belki hocam biraz daha küçük bir toplum. Herkes birbirini tanıyor ve evlilik biraz daha kolay. Yani kocası vefat ettiğinde hemen başka bir sonra talip olabiliyor. Aslında 4 ay 10 gün beklenmesi gerekiyor. Önceki kocanın hakkı. Cenab-ı Hak da onu korumak için bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Tabii bizim toplumda biraz daha iş değişik. Bir kadına hemen böyle 4 ay içerisinde talip çok olunmaz. Yani hiç olunmaz demek değil de ama yine vardır çıkar belki öyle şeyler de çıkabilir. Olur mutlaka. Genel olarak, genel yaygın olarak biraz beklenir. Hatta artık iyice evlenmelerde durma seviyesine geldi hocam. Evlenen de yok. Yani
bırakalım yani dul hanımlara talip olmaya.
Bekarlar evlenmiyor.
Bekarlar evlenmiyor. Bekarlar şey oluyor. Ama tabii şeylere göre. Yani şartlara göre, ortamlara göre, zamana göre, zemine göre bunlar değişebilir. Ama Allah'ın tabii ayeti değişmez.
Değişmez.
Neticede bir kadının kocası ölebilir mi? Ölebilir. İddet beklemesi gerekir mi? Gerekir. Diyelim ki ne diyeyim ki benim bir teklifte bulunmak mümkün olabilir mi? Olabilir. Yani illa bu Cenab-ı Hak teklif edin diye bir şey yok.
Evet.
Yani illa onlara ben teklifte bulunduğun işte ama ihmal etmeyin diye bir şey yok. Ama yaparsanız şu şartlarda olabilir diye onun ilk şeylerini, kaidelerini ahkamını Cenab-ı Hak belirliyor. Ama yine efendim hangi kadına kim teklifte bulunur, kim tarih yapar onu bilemiyoruz.
Doğru.
Evet, olur veya olmaz. Az olur, çok olur falan böyle değişebilir.
Ama yani demek ki insanın ihtiyacı, evliliğe ihtiyacı var hocam. Çok fazla böyle bekar kalmanın anlamı yok demek ki. Yani evlenmesi gerekiyor ki.
Niye Cenab-ı Hak hocam yönlendiriyor? Yani böyle bir ayet şey yaparak yani onları takip edin, onları ihmal etmeyin.
İşte
efendim yani çok arada soğumadan şeylerde efendim yavaş yavaş onları talepte bulunun. Yani onlar da bekar kalmasın. Yani aslında ayet-i kerimenin sevkinde bir taraftan ölçüde konulurken bir taraftan da bir evliliği teşvikte var.
Teşvikte var tabii.
Tabii teşvikte var. Der ki ya bu kadın kocası ölmüş ya bırakın kendilerine efendim işte biraz beklesin evlenmesin falan gibi de söyleyebilir ama yani fazla soğumadan etmeden o evlilik şeyi devam etsin. Kocasız kimse kalmasın, evli kimse kalmasın. Ve böyle daha böyle diyeyim ki iyi bir toplumsal hayat olsun diye ona yönlendirme var.
Hakikaten hocam o yönden bakılırsa gerçekten Yani tarihinizde bulunmanıza günah yoktur. Yani o zaman beklemeyin 4 ay. En azından o 4 ay içerisinde tarihinizde
bulunun. Yani bulunun. Cenab-ı Hak onu bize, yani Allah da bize tarihinizde bulunuyor.
Evet.
Yani sizin onda bir efendim günah yoktur derken de biz yani bir manada bizim zihnimize o tür yönde bir tekinde bulunuyor ayet-i kerime.
Evet.
Yani aklımıza olmayan bir şey bizi aklımıza getirebiliyor.
Evet.
Getirebiliyor. Sadece oradaki bu tarih şeyinde konuşulacak sözle alakalı müfessirlerimiz bazı sözler tespit etmişler. Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'dan da gelen rivayetler olabilir.
Evet.
Yani açık konuşulmaması, üstü kapalı konuşmaması, deminki o şeyin Zübeyir bin Avvam'ın işte ahbis nefseke demesi onun bir örneği. Burada hocam işte Arapça sözlerin Türkçe bazı tercümeleri var. Şunlar olabilir.
Evet.
Olabilir. Bir de hocam yani herkes aynı durumda değil. Yani diyelim ki Anadolu'nun diyelim ki bir köyünde, bir kasabasında, başka diyelim ki bizim programı dinleyen bir ailede, bir yerde işte böyle bir hanım vardır. Yahut da böyle bir hanıma teklifte bulunacak bir kardeşimiz falan vardır. İnsanlar farklı farklı, çeşitli.
Evet.
Yani hangi sözün kime hangi efendim yaraya merhem olacağımızı bilemiyoruz.
Tabii.
Evet, bilemiyoruz.
Evet.
Yeter ki doğru bir şey söyleyelim. Yeter ki Allah'ın doğru bir hükmünü dile getirmiş olalım. O nerede kimin için yarayacak hocam onu bilemiyoruz. Çünkü herkes aynı şartta değil. Aynı durumda değil. Tabii. Şimdi şunlar diyor söylenebilir diyor. İşte sen çok güzel ve salih bir kadınsın denebilir diyor. Seninle evlenmek istiyorum veya senin gibi bir kadına istek duyuyorum. Yahut ben şöyle şöyle vasıfta bir kadına muhtacım gibi sözler söylenebilir.
Evet.
İşte ben ahlakı güzel, infakı bol, kadınlara geçimi güzel biriyim. Yani biraz kendisini takdim edebilir. Sonra sana arzu duyan ve seni elde etmek isteyen çok niceleri var.
Evet.
Kendisini söylemiyor da efendim yani. Kendisi de o nicelerin içerisinde.
Dilleri var.
Olmak suretiyle. Bu şekilde diyor, sözlerle diyor, o dile getirilebilir.
Haber gönderebilir veya kendisi söyleyebilir.
Tabii haber gönderebilir, kendisi söyleyebilir fırsat bulursa. Evet. Ama mesela şu ifade diyor, tarize girmez diyor. Bu daha net bir evlilik teklifi olur. İşte ben seni nikahlamak istiyorum. Seninle evlenmek istiyorum ve sana evlilik teklifini bulunmak istiyorum gibi. Böyle çok açık ifadeler. Ya bunun da hocam şu sakıncası olabilir. Yani diyeyim ki bu kadar diyeyim ki net bir şey söylersin. O da ona gönlünü bağlayabilir. Tamam diyebilir. Ama iddet müddeti bittikten sonra da sen de diyeyim ki o sözünden vazgeçme durumu olabilir. Böyle olunca da bir gönül kırıklığı söz konusu olabilir. Çünkü henüz hani diyoruz ya fal yok yumurta yok. Onun için böyle efendim net ifade kullanmamak lazım. Tam bir güvence vermemek lazım. Diğer türlü eğer aksi bir durum söz konusu olursa orada bir gönül kırıklığı olabilir. Bir huzursuzluk olabilir.
Şimdi nikah kelimesini kullanınca zaten hocam bir icapta bulunmuş oluyorsun. O da kabul etse sanki nikah
kıyılmış
gibi olacak. Halbuki yasak. Allah yasaklamış o dönemde. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine ve orada bir saygı göstermek gerekiyor.
Çünkü diyor hocam orada.
Evet.
Yani henüz diyor iddet tamamlanmadan önce bu şeye nikahı akdetmeye azmetmeyin.
Azim evet.
Ya yani azmetmeyin yani kesin karar vermeyin. Kesin karar verirseniz bu nikah olur. Henüz de Allah'ın efendim yani müsaade etmediği zamanda nikah kıldığı zamanda bu da
haram olur.
Haram olur. Bunlar efendim ahkam hocam fıkıh kitaplarında uzun tartışılıyor.
Evet.
Şeyler. Yani mesela yani iddeti dolmadan diyelim ki evlenseler diyelim ki. Yani en azından nikah akdi mesela yapsalar. İşte bu akit sayı olur mu olmaz mı?
Evet.
Bağlayıcı olur mu olmaz mı? Mesela hatta diyelim ki nikah yaptılar sonra beraber oldular mesela. O işte efendim zina sayılır sayılmaz mı?
Tabii.
Gibi meselenin derin tarafları fıkıh kitaplarında hocam tartışılıyor. Tartışılıyor. Bir de hocam yine bu ayet-i kerimede bu alimallahu enneküm seteskürune hunne kısmı.
Evet.
Burada da hocam Cenab-ı Hak yani karşı cinse duyulan ilginin tabii olduğunu.
Evet.
Dile getirmiş oluyor. Allah bildi ki siz onları mutlaka dilinize dolarsınız. Onları efendim anarsınız. Onunla ilgili konuşmalar yaparsınız diye.
Ama sınırları bilin.
Sınırları bilin. Sınırları bilin. Dolayısıyla bir insanın yani Allah'ın rızasına uygun tarzda, meşru olacak tarzda böyle evlilik niyetleri taşımasın. Veya diyeyim ki birisinin diyeyim ki iffetini uzatmadan böyle ona diyeyim ki haksızlık sayılacak bir şey söz konusu olmadan otur şeylerin, diyelim ki biraz dost meclislerinde bunun diyelim ki belki isim zikretmeden müzakeresinin yapılması, konuşulması. Bunların da tabii şeyler olduğunu aslında ayet-i kerime buna ifade ediyor olabilir hocam. Ne dersiniz?
Evet. Bu nasıl dedi hocam tekrar?
Yani şöyle, bak ifade şöyle. Alimallahu enneküm seteskurunehunne. Velakin la tuva'iduhunne sırrın illa entekun avlemâru. Yani Allah bildi ki siz onları efendim anarsınız.
Evet.
Zikredersiniz. Ya bunların yani ölçülü olmak şartıyla bu tür şeylerin dost meclislerinde, arkadaş şeylerinde bir muhabbetin yapılmasının da yani çok da kötü bir şey olmadı.
Yani toplumda zaten bunlar yavaş yavaş olgunlaşıyor hocam. Belki istişare ediyor yakınlarıyla, konuşuyor, düşüncesini ortaya koyuyor, soruyor böyle bir şey olur mu olmaz mı diye. Bu tür planlarda herhalde bir sıkıntı olmaz. Ama diyor onlarla gizlice buluşup işte kesin nikah kıyma veya yanlış bir iş yapma gibi bir durum olmasın. Ama bunlar işte üstü kapalı, direkt açıkça da net bir şey söylemeden bilgi ulaştırma, olayı ayarlama yavaştan. Bunu bizim toplumumuz iyi yapar aslında hocam. Kadınlarımız, annelerimiz, ninelerimiz bu şey toplum mühendisliğini iyi bilirler hocam. Yani nasıl olur, nasıl konuşulur, nasıl laf gönderilir, ne yapılır diye. Bu tür hakikaten bunun da bir şey var yani. İlmi var, güzelliği var diyelim.
Bir adabı var.
Adabı var.
Bir örf adeti var.
Evet. Cenab-ı Hak da bunu müsaade etmiş yani. Burada Ümmü Fatıma bin Kays ile ilgili bir rivayet var hocam. Onun kocası vefat edince diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki amcanın oğlu Ümmü Mektum'un yanına taşın. Orada 4 ay 10 günü geçir. Çünkü o diyor amadır. Ama olduğu için rahat edersin. Ya akraba zaten. Onun yanında bulun. Helal olduğu zaman yani 4 ay 10 gün geçtiği zaman sakın diyor benden habersiz bir iş yapma. Böyle bir demek. Bu da bir tarih. Hani, yani seninle gibi planın var anlamında bir şey söylüyor. O da ben de diyor zannettim Resulullah Efendimiz beni kendisine isteyecek diye zannettim diyor. Ama diyor ben helal olduğum zaman Peygamber Efendimiz beni Üsame'ye istedi ve Üsame ile beni evlendirdi. Üsame bin Zeyd peygamberimizin çok sevdiği bir delikanlı. Onu Fatıma binti Kays'ı onunla evlendirmiş peygamber. Ama önce de demek ki tarizde bulmuş. Dedi, helal olduğun zaman bana sormadan kimseye söz verme diye bir.
Ama bu tarizde yine onun gönlünde bir şey, iz bırakmış.
Evet yani. Söylemiş. Sonra bu hediye de diyor. Hediye vermekte de bir sakınca yoktur diyorlar hocam. Daha önce de bir hediye göndermek falan böyle bir işaret tarih.
O da tarih sayılabilir yani.
Tarih sayılarak hediye göndermekte de bir sıkıntı yoktur demişler hocam.
Evet. Şimdi hocam da ayet-i kerimede bu azim kelimesi kullanılıyor. Ve la te'azimu yani azmetmeyin diye. Bu şeyin de yani bir şeyin kalpte azim haline nasıl gelir? Yani hangi kademelerden geçer? Evet. Onunla ilgili kaynaklarımız, özellikle lügat kaynaklarımız şöyle biraz detay bilgi de veriyorlar. Diyor ki azim diyor herhangi bir işi yapmaya gönül bağlamaktır. Kesin karar vermektir. Mesela Ragıb-ı İsfahani insanı diyor bir işi yapmaya sevk eden amiller derece derecedir. Yani insan içinde küçük bir diyelim ki duygu oluşur. Onun bir şey yapmaya sevk eder. Sonra biraz daha kuvvetlenir. Sonra biraz daha diyelim ki kuvvetlenir. Ve o şekilde en son kişi o işi yapmaya karar verir. Bunun diyor birinci kademesi sanihtir diyor. Sanah, sunuhat diyoruz buna.
Evet, evet hocam.
Bu diyor kalbe doğuş ilk böyle kalpte bir şeyi yapmaya yönelik bir düşüncenin doğması. Sonra diyor bu diyor biraz diyor kuvvetlenerek diyor hatır haline gelir. Sonra diyor bu da biraz daha kuvvetlenerek tefekkür noktasına gelir. Sonra diyor biraz daha kuvvetlenerek himmet noktasına gelir. Sonunda efendim azim haline gelir. Bu da tabii o duygunun kalpte teşekkür edip de olgunlaşması ve kişi neticede çünkü ayet-i kerimede mesela bu şeyin azmetmenin o bir fiili yapmadan önceki son düşünce kademesi olduğunu aslında ayet-i kerimede söylüyor. Mesela Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesinde işte Cenab-ı Hak işte şunu yap, şunu yap, şunu yap diye efendim onları affet diyor, işaret diyor. Yapılacak işi ilgili olarak. Sonra feyze azemte fetevekkel Allah innallahi yuhibbul mutevekkilin. Ama en son bir işi yapmaya kesin karar verdiğin takdirde artık o işi yap. O konuda Allah'a da tevekkül et. Çünkü Allah-u Teala tevekkül edenleri hocam sever buyuruyor. Himmet diyor nefsi o fiil işlemi hazırlara getirmek, azim ise o işi yapmaya kesin karar vermektir. Hı-hı. Dolayısıyla böyle bu süreçte özellikle iddet müddet sürecinde bu evlenme şeyini azim haline getirmemek. Hı-hı. Yani orada duygularımıza da hocam aslında burada bir manada bir kalpteki duygu terbiyesi de var, eğitimi de var. Yani bir mümin kalbine sahip olacak, kalbindeki düşünceye sahip olacak. Hı-hı. Yani hangi ameli yapacak, hangisini yapmayacak ve hangisini ne şekilde karar verecek.
Evet.
Oradaki o şeyleri de duygu derecelerini de kontrol etmesi gerekir bir Müslüman. Onu bile ayet-i kerimede onun işaretlerini görmüş oluyoruz.
Ya bu niyeti hocam, niyeti sağlam bağlamanın hani çok büyük etkisi var ki. Çünkü kesin niyeti bağlarsa yani o sanki bizi görünmez bir bağ oluşuyor. Bir manevi bir etki oluşuyor. Halbuki o da yasak, 4 ay 10 gün beklemesi lazım. Kesin karar verirse hani muzari yaparım, yapsam mı yapayım gibi şeyler bırakıp kesin kararda mazi sigasını hocam yaptım, nikahladım. Onun için hani nikahta da mazi sigası geçmiş zaman kullanıyor. Artık geçmiş zaman oldu mu?
Kabul ettim mi ettim diye.
Kesin böyle sanki sıkıca bağlamış oluyor. Niyeti sağlamlaştırmış, azmetmiş oluyor. Ama muzari olursa daha azmetmiyor. Yapalım mı, yapsak mı uzun zamanda, geniş zamanda. Onu bağladığı zaman zaten nikah olmuş olacak. Halbuki zamanı gelmedi daha. Helal değil nikah. Dolayısıyla burada o nikahın zamanını beklemek, Allah'ın emrine itaat etmek. Cenab-ı Hak o da yasakladıysa orada, yasak olan bir yerde azmetmemek. Demek ki kesin bir şekilde bağlanmak gerekiyor. Niyetlerde çok önemli olduğu bu ayetlerden görülüyor hocam.
Hocam Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri bizi hep ihsan kıvamına davet ediyor. Yani hep Allah'ı tanımak yani marifetullah, Allah'a iman. Mesela Allah'ın demek efendim sıfatlarına hocam iman. Nedir mesela Allah'ın sıfatlarından birisi de onun her şeyi biliyor olması.
Evet.
İşte innehu alim zati sudur. Allah Teala gönüllerde olan her şeyi bilir. Diye bu ayetlerde bu vurguya sürekli yer verildiğini görüyoruz.
Evet.
Yani işte bunu hocam hallettiğimiz takdirde veya bir fert olarak, toplum olarak Allah'a iman, Allah'ın sıfatlarına iman bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde aslında Cenab-ı Hakk'ın emrettiği diğer hususları yapmak kolaylaşacak.
Evet.
Yani yasaksa yasaktan kaçınmak, bir Allah'ın emri ise onu yerine getirmek o zaman ne yapacak? Kolaylaşmış olacak. O bakımdan da ayet-i kerimenin son tarafında demin de arz ettiğimiz gibi وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ فَاحْسَرُوا وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُرٌ حَلِيمٌ hocam.
Evet.
Yani esas o şeyi emniyet görevlisini, esas polisi gönlümüzün içerisine yerleştirdiğimiz takdirde ki o da Allah'a imandır. Allah'ın her şeyi bildiğine imandır. O zaman kul ne yapması gerektiğini, nasıl gerektiğini çok rahat karar verecektir.
Evet.
Çok da karar verecektir. Dolayısıyla ayet-i kerimede bizi son olarak hocam böyle bir marifetullah'a bizi davet etmiş oluyor. Bu marifetullah'a ilgili hocam bir şey müsaadenizle söylemek istiyorum.
Buyurun hocam.
Yeri gelmişken. Bizim kaynaklarımızda mesela Allah'ı bilmek yani mesela ilmullah yahut da benim el ilmu billah gibi bir ifadeden ziyade gerek kelam kitaplarımızda gerek tasavvuf kitaplarımızda daha çok marifetullah yani Allah'ı tanımak yani ilim kelimesinden ziyade marifet kelimesi kullanılmıştır.
Evet.
Bunu geçen bir kelam hocamız bir programda güzel izah çok hoşuma gitti.
Evet.
Belki efendim bize de faydası olur diye
İnşallah.
Istiyorum. Bu diyor çok bilinçli bir tercih yapmışlardı alimlerimiz diyor
evet,
bu kelimeyi hocam. Kullanırken. Çünkü diyor ilim bir şeyi hakikatiyle hakikati neyse bütün künhüyle tanımaktır. Yani gerçeğe mutabık ilimdir.
Evet.
Yani ilim gerçeğe mutabık bilgi demektir.
Evet.
Yani işin gerçeği bu. Ben de bunu o gerçeğiyle beraber
biliyorum.
Biliyorum anlamına gelir. İrfan ise diyor, marifet ise tanımak demektir. Yani bana yansıyan tarafıyla
yavaş yavaş
bilebildiğim tarafıyla tam künhünü bilemesem de yüzüm yettiği kadar tanımak anlamına gelirdi.
Belki yavaş yavaş biraz tanıyor. Zamanla
tabii,
tanıyor.
Yavaş yavaş. Hı-hı. Hakikaten mesela Kur'an-ı Kerim bu arefe yarif kelimesini bilmek, tanımak gibi bir anlamda kullanıyor. Dolayısıyla biz diyor Cenab-ı Hakk'ı ne zat itibariyle ne sıfat itibariyle bütün künhüyle ilim. Buna diyor imkanımız olmadığı için ya da buna gücümüz yetmediği için ancak yani nispeten tanıma anlamında marifet kullanılmıştır diyor hocam. Çok hoşuma gitti.
Güzel hocam.
Evet.
Belki yani, fıtratımızda olan Allah sevgisini, Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetimizi zamanla dünya meşguller arasında zayıflatınca tekrar onu tekrar canlandırınca hani unuttuğu kimseyi tekrar tanımak, daha önce bildiği bir şeyi tekrar tanımak artık bu Türkçe'de kazandığı bir mana mıdır bilmiyorum hocam. Öyle de düşünebiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ı aslında biz fıtraten elest bezminde tanıyorduk ama dünyada biraz uzak kaldık. Şimdi tekrar onu eskiden bildiğimiz bir zatı tekrar tanıyoruz gibi böyle bir şey de olabilir belki hocam. Kademe kademe yavaş yavaş.
Tabii yavaş yavaş olabilir.
Tanımak diye.
Yani marifet kelimesi daha mütevazı hocam.
Evet hocam.
O bakımdan. Yani ilim kelimesi daha iddialı.
İddialı.
Ama marifet daha mütevazı. Gücümüz yettiği kadar yani Allah hakkındaki bilgilerimizi artırmak, geliştirmek, onu tanımak. Zaten Kur'an-ı Kerim'inde yani bütün ister bir ahkam ayeti olsun, ister efendim hangi konu olursa olsun orada işin tam merkezinde sürekli vurguladığı bir şey hep Allah. Onu tanıtmak, onun diyelim ki zatını, sıfatlarını tanıtmak ve bizim öyle bir Allah'ın kulu olduğumuzu, ona hesap vereceğimiz, işte gafurun, onun mağfiretine nail olmamız, halim, onun hilminden istifade etmemiz ama o hilminin de bizi aldatmaması.
Tabii.
Aldatmaması. O şekilde kulluğumuzu güzelleştirmek.
Evet.
Neticede ayet-i kerime onu en son sonuç itibariyle onu ön plana çıkarmış oluyor.
Evet. Hilim ve Halim. Evet. Bir de bu hocam bu tariz kısmında şey dedim. Kesin söz almaya da özellikle vurgu yapmışlar pek çok rivayette. Kesin söz almayın. Yani bak iddetin bittiği zaman kesin benimle evleneceksin. Başkasıyla evlenmeyeceksin diye böyle bir kesin bir söz almanın yasaklandığı. Ama tarizde bulunabilir. Bunu hatırlatabilirsin. İstiyorum, istediğimi bildirebilirsin ama kesin söz almak.
Kesin söz vermek, kesin söz almak olmamalı.
O olmamalıdır diye de şey yapmışlar hocam.
Evet. Şimdi hocam 236. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Orada bu kez bu aradaki kocası ölen hanımlar meselesi antiparantez ifade edildikten sonra yukarıdan beri gelen boşanmış kadınlar, onların diyelim ki mehirleri, onların hakkıyla ilgili tekrar o hocam akış devam ediyor.
Evet.
La cunaha aleykum in tallaktumun nisa'e ma lem temessuhunne ev tefridu lehunne feridaten ve metti'uhun alel musi'i kaderuhu ve alel muqtiri kaderuhu meta'an bil ma'ruf hakkan alel muhsinin. Şimdi hanım boşanmış hocam. Bayın talakla boşadı, boşanan bir hanımdan bahsediyor ayet-i kerime. Diyor eğer diyor siz hanımları, kadınları boşarsanız yani bayın talaklı artık. Bu da tekrar geri dönüşü olmayan talaktan bahsediyor hocam ayet-i kerime. Ama malem temessuhunne onlarla beraber olmamışsınız. Evlenmişsiniz, nikahat yapmışsınız ama bir cinsi münasebet gerçekleşmemiş. Ev tefridu lehunne yani lem tefridu lehunne feridaten onlara da aslında mehir efendim nikahın bir sıhhat şartıdır ama onu da ihmal etmezsiniz. Yani herhangi bir mehirde belirlenme olmamış yani. Olmamış. Evlenmişsiniz. Sonra efendim boşanmışsınız. Mehirde isimlendirmemişsiniz, belirlememişsiniz. Peki ne yapacaksınız? Ve metti'uhunne onlara efendim metalandırın. Ona efendim hediye cinsinden bir şeyler verin. Yani miktarı illa şu kadar olacak, bu kadar olacak tarzında. Bir şey değil. Efendim onların gönlünü alacak. Neticede bir efendim nikah aktı kıyılmış, bir beraberlik olmuş, şu bu neyse falan karşılıklı duygusal bir efendim alışveriş gerçekleşmiştir hocam. Yani o süreçler içerisinde onların gönlünü alacak bir hediye, bir şeyler takdim edin, verin. Alel musiye kaderuhu yani eli geniş olan, imkanları biraz daha geniş olan kişi kendi miktarınca, kendi gücünce bir hediye takdim etsin. Ve alel muktiri kaderuhu ama imkanları geniş olmayan, eli dar olan, sınırlı olan kimselerde yine gücü nispetinde kendi şartlarına uygun olacak bir hediye takdim etsin. Meta'an bil ma'ruf. Bu da efendim münasip bir yani örfe. O yaşanan bölgenin diyeyim ki örfüne, adetine, dininde uygun göreceği şekilde bir hediyedir bu. Hakkan el muhsinin ama ihsan ehli insanların bunu ödemesi gerekir. Onlar üzerine bu bir yani aman şeyine bak işte efendim işte verin falan diye ama gerek ya vermeye vermesin de olur demeyin. Eğer muhsinseniz Allah'ın sevdiği bir güzel kul olmak istiyorsanız bunu da mutlaka ihmal etmeyin. Verin diye hocam buyuruyor.
Burada hocam sebebin üzeri olarak
bir sebebin üzeri aktaralım hocam.
Mukatibimiz Süleyman'dan.
Programımızı nihayet edelim baştan.
Diyor ki Ensar'dan bir zat hakkında nazil oldu bu ayet-i kerime. Hani Beni Hanife kabilesinden birisiyle evlenmişti bir kadınla. Ama mehirde belirlememişti. Sonra onu diyor temastan önce boşadı. Yani münasebetten önce boşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey verdin mi, bir hediye verdin mi diye sordu. O da hayır dedi. Efendimiz ona diyor takkeni de olsa ver. Ancak biliyorum diyor bu diyor bir şey çok bir anlamı yok ama diyor. Yani çok bir şey değil ama velakinni ahbabtu en uhye sünneten. Ben bir sünneti sünnet koymak istedim. Yani böyle boşanan kadınlar bir hediye vermek bir sünnet olsun.
Onların efendim gönülleri efendim hoş olsun.
Diyor. Evet yani sen diyor bir takki verirsin. Sonra başkası elbise verir. Öbürkü işte hizmetçi verir. Bir hizmetçi vermiş. Bu şekilde bir sünnet başlamış oluyor.
Güzel bir sünnet.
Evet.
Şimdi hocam bu ayet-i kerime okumuş olduk. Sebeb-i Nüzul'den de bir örnek vermiş olduk ama ayet-i kerimenin biraz detayı var. Onda inşallah bir sonraki programda devam ederiz.
İnşallah.
Kıymetli hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ve hürmetle, muhabbetle bütün dinleyenlerimizi Allah'a emanet ediyoruz.